Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Erkam Radyomuzun muhterem dinleyenleri, yüce Rabbimizin selamı, rahmeti, bereketi, lütfu keremi daima üzerinize olsun efendim. İrfan Mektebi programındayız aziz dinleyenlerim. Bu programımızda Altın Silsile olarak ifade edilen Piran-ı Kiram Hazretlerini konuşuyoruz. Gerçekten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den nur-u nübüvvetten beslenerek her biri kendi yaşadığı zamana, kendi yaşadığı mekana hep güzellikler, nuraniyetler dağıtmış. Etrafında güzel insanların yetişmesine vesile olmuş. Bu güzel insanlardan bize kalanları bu programımızda konuşmaya çalışıyoruz. Son olarak Altın Silsile'nin 34. halkası Mahmud Sami Ramazanoğlu üstadımızı konuşmuştuk. Yine de Hazreti konuşmaya devam ediyoruz. Önceki programımızda Mahmud Sami Efendi Hazretlerine mürşidi Esad Erbili rahmetullahi aleyh tarafından verilen ve gerçekten hem Sami Efendi'yi tarif eden hem manevi yolu tarif eden bir icazetnameden bahsedilmişti. Mahmud Sami Efendi Hazretleri çok genç yaşta böyle bir manevi sorumluluk alıyor. Daha doğrusu manevi bir yetki alıyor. Yani tarikat-ı aliyeden, o güzel saadet yolundan feyizlenmek isteyen, bereketlenmek isteyen insanlara ancak onun sohbetlerine devam etmekle buna nail olabileceklerini ifade eden çok nezih, güzel bir ifade. Tabii Esad Erbili Hazretleri 1931 yılında Allahu alem şehiden vefat edince de o günkü şartlarda hemen belki dergahı başına geçmek mümkün dediği, zaten dergahlar kapatılmış, tekkeler sethedilmiş. Esad Erbili Hazretleri de irşat hayatına son günlerinde daha çok Erenköy'deki, Kazasker'deki köşkünde devam etmişler. Mahmud Sami Efendi Hazretleri de memleketi Adana'da yaşamaya devam etmekte. Ancak onu dergah günlerinden tanıyan Anadolu'nun özellikle bir kısım insanları, güzel insanları Mahmud Sami Efendi de böyle bir icazetin olduğunu, üstelik sadece icazetin değil, kendisinin bu işte bir rehber, bir kılavuz, bir önder insan olduğu noktasında en ufak bir tereddütlerinin olmadığını bildiklerinden civardan, işte Karaman'dan, Konya'dan kendini sevenler Adana'ya Mahmud Sami Efendi Hazretlerini ziyarete giderler. Bir büyüğümüzün nakliyle o ziyareti yapanlar derler ki, efendim biliyoruz ki siz de Pir-i Ekmel Efendimizin, yani Esad Erbili Hazretlerinin size verdiği bir yetki var, bir icazet var. Siz bu ümmete takdim edilmiş bir insansınız. Dolayısıyla pirimiz de şehit olduğuna göre önümüze bizim bir rehber lazım. Bizlere bir rehberlik eder misiniz? Fakat Sami Efendi çok mütevazidir, çok mahviyetlidir, hatta müstahinidir. Kendi kozasını örmeye devam etmektedir hala. Buyurur ki bugüne kadar böyle bir talep olmadı, tasavvuf bir talep işidir. Bana bu noktada bir talep olmadı deyince onlar, efendim bizler talep olarak geldik. Bizler talep olarak geldik diyen insanlar gerçekten ilim ehli insanlardır, irfan ehli insanlardır. Esad Efendi'nin dergahında yetişmiş, belirli yollar almış insanlardır. Hazret sessiz bir şekilde bir sükut eder. Daha sonra da madem ki böyle bir talep var der, Anadolu'da seyahatlara başlar. İşte bu seyahatler vesilesiyle de Hazret gerçekten yeni bir irşat hareketine başlamış olur. Tabii daha sonraki zamanlarda da Üstad 1950'lerden sonra İstanbul'a nakli mekan eder ve elhamdülillah Medine'ye hicret ettiği 1979 yılına kadar uzun bir süre bu ümmeti Muhammed'in evlatlarına ilim, irfan, takva ve hizmet yolunda çok güzel tohumlar atmaya devam ederler Hazret. Tabii Sami Efendi Hazretleri'nin özellikle en çok dikkati çeken husussa ondaki o müstesna çekicilik, cazibe, yani ahlak-ı hamidedir. Simasındaki halavet ve melahatin, tatlılığın güzelliği tarif edilemezdi buyuruyor merhum Musa Topbaş Efendi. Musa Topbaş Efendi, onun yetiştirdiği müstesna bir insan. İnşallah ileride onunla ilgili de sohbetlerimiz olacaktır. Mahmud Sami Efendi hakkında bir küçük eser telif etmişlerdir. Yani gerçekten Sami Efendi Hazretleri kendi hayatında nasıl izler bırakmış, onun sohbetine devam edenler orada neler görmüş, bunları salahiyetli bir kalem olarak çok güzel ifade etmiş. İşte o ifadelerin bir kısmında Musa Topbaş Efendi Hazretleri buyururlar ki, Sami Efendi o kadar halim, selim, yumuşak huylu, melek sıfat bir hak dostuydu ki, kendisini yakinen tanıyanlar Melek Sami Efendi derlerdi. Yeri geldiğinde ise gayet cesur ve metanetli bir zattı. Mübarek yüzü daima mütebessim olmasına rağmen gönlü mahzun ve düşünceliydi. Vakar, temkin ve itidal ehliydi. Temiz, sade, düzgün giyinirdi. Sakalı bir tutamı geçmezdi. Saçlarını kulaklarının memelerine kadar uzattığı olurdu. Gayet sakin, ağır ağır yürür fakat çok yol kat ederdi. Yanındaki yol arkadaşları kendisine yetişmek için adeta hızlı yürümek zorunda kalırlardı. Çünkü Sami Efendi rahmetullahi aleyh gayet nahif, ince bir zattı. Hafif bir insandı, yani kilo olarak çok hafif bir insandı. Boyu da ortanın üzerinde bir insan olduğu için de yürümesi, hareket etmesi çok rahat bir insandı. Dolayısıyla da yanında yürüyenler bazen ona yetişmekte güçlük çekerlerdi. Ama uzaktan bakıldığında ise kendisi gayet sanki ağır ağır yürüyor gibi görünürdü. Ama o letafetinden, o nahifliğinden dolayı demek iyi yol alıyordu ki yanındakiler biraz daha kendileri hızlı gitmek zorunda kalıyorlardı. Pek az yer, az uyur, konuşmanın zaruri olduğu haller dışında ise sükutu, yani sessizliği tercih ederdi. Zaruret halinde ise pek kısa öz ifadelerle muhatabanın seviyesine göre konuşurdu. Fem-i saadetlerinden ne bir kelime noksan ne de bir kelime fazla çıkardı. Her ifadesi yerli yerindeydi. Tane tane kelimeleri dikkatle seçerek konuşur, mühim olan ikaz ve nasihatlarını da üçer defa tekrar ederdi. Mahmud Sami Ramazanoğlu üstadımız kul hakkına çok riayet ederdi. Tren bileti alacağı zaman insanlar sırada beklemesin diye önceden bozuk para hazırlar, gişede para bozdurmak için dahi bir zaman kaybetmezdi. Dünyadan son derece müstahniydi. Devamlı isar, yani fedakarlık halindeydi. Karaköy'den Tahtakale'ye kadar yürür, dolmuşa vereceği parayı da Cenab-ı Hakk'ın lütfettiği sıhhat nimetine bir şükür ifadesi olarak tasadduk ederdi. Sadaka vereceği parayı da güzelce bir zarfa koyar, büyük bir nezaketle ve teşekkür edasıyla takdim ederdi. Muhterem Üstad Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretleri'nin hiç kimseyle çekiştiğini, münakaşa ettiğini, münazaraya girdiğini veya birinin gıybetini yaptığını gören veya işiten yoktu. O büyük Allah dostu, kader bahsine tam bir vukufiyet halinde olduğundan da hiç kimse hakkında suizanda bulunmazdı. İlahi ahlakla ahlaklandığı için Cenab-ı Hakk'ın cemali sıfatlarından bilhassa, ama bilhassa settarül uyub, yani ayıp örtücülük ve affedicilik sıfatlarının kamil tecellileri kendisinde açıkça görünürdü. Hazret sevenlerini katiyen ümitsizliğe düşürmezdi. Huzur-u alilerine gelenler içinde ne kadar ihmalkar, hatalı kimseler olsa da bunu onların yüzlerine vurmazdı. Fakat onlar da Efendi Hazretlerinin nazik bir üslupla yaptığı gönül alıcı ikazlardan gereken dersi alır, hallerini ıslah hususunda büyük bir gayret ve kararlılıkla huzurlarından ayrılırlardı. Üstadın bir an olsun bir müminin, hatta bir mahlukun kalbini kırdığı, gafilane bir harekette bulunduğu vaki değildi. her hal ve hareketi ölçülü, nizamlı, yerli yerindeydi. Bu haliyle o adeta eddebeni Rabbi fe ahsene tedibi, beni Rabbim terbiye etti, terbiyemi de güzel kıldı hadisi şerifinin sırrından çok büyük nasipler almaktaydı. Sami Efendi Hazretleri gerçekten hiç kimseye kızmaz, hiç kimseden kırılmaz, hiçbir iyiliğinden dolayı karşılık ve minnet beklemezdi. Kendisini sevenle yeren, güzel muamele edilmek bakımından nazarında eşit. Kendisini yeren kimse hatasını anlayıp da samimiyetle özür dilerse onu da hemen affediverirdi. Efendi Hazretleri herhangi bir sual karşısında veya açıklanması icap eden bir mevzuda bunu yapınız, şunu yapmayınız gibi açık emir veri şekilde katiyen konuşmazdı. Bunun yerine ekseriyetle ayet-i kerime, hadis-i şerif veya mecelle kaidelerinden bir maddeyi okumakla iktifa eder ve muhatabının da bundan ne anlaması gerektiğini ifade ederdi. Gerçekten aziz dinleyenlerim, Hazretin Allah lütfettiği zaman zaman sohbetlerinde bulunmak nasip oldu. Kendisine sual tevcih edildiği zamanlara da, meclislere de zaman zaman muttali olmuştuk. Hakikaten de Üstad Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretleri kendisine bir şey sorulduğunda Kur'an-ı Kerim'e vukufiyeti çok da fazla olduğundan dolayı hemen o işle ilgili bir ayeti kerimeyi söylerdi. Cevap da gayet net olurdu. Ayet-i Kerime'nin verdiği cevap da gayet net olurdu. Veya bir hadis-i şerifi o anda hemen hatırına gelen bir hadis-i şerifi nakleder. Hadis-i şerif size ta böyle 14 asırdan başlayarak size bugüne bir cevap verirdi. Ancak Hazret kendisi hukukçu olduğu için kendi hukuk tahsili yaptığı dönemde de özellikle Mecelle-i Ahkam-ı Adliye diye Osmanlı'nın son döneminde tedvin edilen mecelle kaideleri, mecelle hukukuna çok vakıf olduğu için de çok zamanda mecelle kaideleriyle cevap verirdi. Bu kaidelerden bir kısmını da hemen hemen her sohbetinde kullanırlardı. Mesela şöyle buyururlardı: def-i mefsedet celb-i menfaatten mukaddemdir. Yani bir işte fayda ve menfaatin yanında zarar ve fesat da varsa, zarar ve fesata düşmemek için o fayda ve menfaattan vazgeçilmelidir. Çünkü İslam'da yasaklara itina, emirlere itinadan daha ziyadedir. Evet, şu işte şöyle bir fayda var ama ahirette beni mesul edecek bir zarar da var, bir mefsedet de var. Ben bu zarara katlanarak o faydayı mı temin etmem gerekir, yoksa o faydayı feda edip böyle bir zarara, böyle bir günaha düşmemem mi gerekir? Bu tabii çok hayatın birçok alanlarında kullanılacak ve düstur edinilecek çok önemli bir mecelle kaidesi, bir fıkıh kaidesi, bir hukuk kaidesi. Onun için de Hazret bunu çok kullanırdı gerçekten sohbetlerinde, çok ifade ederlerdi. Ve böylece de her mümine farz olan haramdan sakınma vazifesinin nafile ibadetlerden daha mühim olduğuna işaret buyururlardı. Bu hakikati her sual sahibi de kendi haline göre anlardı. Ve bunu izah etmek için de şu misali verirlerdi genellikle: önce yaradaki cerahat temizlenir, yani mefsedet def edilir, sonra da merhem sürülür, ona da celb-i menfaat denir. Yine bir başka kaide kullandığı Hazret'in sohbetlerinde böyle gerek suallere karşı, gerekse de sohbetinin içinde belirli mevzuların teyidi bakımından hatırlattığı önemli konulardan birisi, meşakkat tesiri celbeder. Yani gerek maddi, gerekse manevi zorluklarda meşru ölçüde kolaylıklar da mevcuttur. Bu sebeple şer'i bir emir ne kadar güç şartlarda da olsa tamamen terk edilmez, şer'i kolaylıklardan istifade edilerek mutlaka yerine getirilir. Mesela yani bir insan diyelim ki kolları yoksa, benim kolum yok, abdest alamıyorum deyip namazı terk edemez. Ne yapar ya? Yüzü yıkanır, ayakları yıkanır, başı meshedilir bir yolla ve namazına devam eder. Eğer ayakta durmaya gücü yoksa oturarak kılar. Oturmaya gücü yoksa yine ima ile namazına devam etmiş olur. Kısacası şer'i mükellefiyet doğrudan doğruya insanın üzerinden kalkmaz. Şartlar zorladıkça da şeriat bir takım kolaylıklar insana hep getirir. Bu da meşakkat tesiri, yani zorluklar yanında hep bir de kolaylığı getirir. Nitekim ayet-i kerimede de فَاِنَّ مَعَلُ اُسْرِ يُسْرًا اِنَّ مَعَلُ اُسْرِ يُسْرًا. Her zorlukla beraber bir de Cenab-ı Hakk'ın ikram ettiği bir kolaylık vardır buyruluyor. Hatta müfessirler diyorlar ki burada فَاِنَّ مَعَلُ اُسْرِ يُسْرًا اِنَّ مَعَلُ اُسْرِ يُسْرًا iki defa tekrarlandığına göre demek ki Allah Teala her zorluğa karşılık iki tane de kolaylık lütfeder insana. Yeter ki kul neyin kolay olduğunun farkında olmalı. Hatta neyin zor olduğunu ve o zorluk karşısında nasıl bir kolaylık arzu ettiğinin insan farkında olmalı. Yine bir başka kaideyi mecelleden şöyle kullanırlardı. اِذَا ضَاقَ الْاَمْرُ اِتَّسَعَ aslıyla. Yani bir iş daraldığında, zorlandığında muhakkak ki genişler. Yani bir işte meşakkat ve zorluk hali ortaya çıktığında şer'i çareler, ruhsatlar ve genişlikler gösterilir. Biraz önceki kaidenin biraz daha farklı bir ifadesi. Diğer taraftan yine mecelleden kullandığı, Hazret'in sohbetlerinde ifade ettikleri bir kaide, mani zail oldukta memnu avdet eder. Yapılması gereken hayırlı bir amel, bir mani sebebiyle yapılması gereken zamanda yapılmıyorsa, o maniye ortadan kalkar kalkmaz yeniden yapılmaya devam edilmelidir. Şiddetli bir yağmur yağmış, efendim insan dışarı çıkamamış, cemaate gidememiş. Ama yağmur geçmiş biraz sonra, artık ben çıkamadıydım dememeli. Hemen dışarıya çıkmasına mani olan husus ortadan kalkmıştır. Dolayısıyla cemaate katılmak gibi bir emir yine vücubiyetini devam ettirmektedir. Veya hacca niyetlenen bir insan, evet yollar kapanmış, gitme imkanı yok, seneler geçmiş ama uzun seneler sonra yol açılmış, hemen niyetini tazeleyecek ve hac vazifesini yerine getirmiş olacak. Hayatın bütün alanlarında bunlar temel prensiplerdir aziz dinleyenlerim. Bunlara dikkat edilirse bizim için de çok temel hayat ölçüleri edinilmiş olacaktır. Bir başka husus, çok önemli bir hususu tabii bu da yine. Kim bir şeyi vaktinden evvel isticâl eylerse, yani acele ederse mahrumiyetle muhatap olur. Yani bir kişi acele ederek bir şeyi vaktinden önce elde etmek isterse ondan tamamen mahrum olması da mümkündür. Öyleyse ayet-i kerimede buyurulduğu şekilde لِكُلِّ اَجَلٍ كِتَابٍ bütün vakitler bir kitapta yazılmıştır. Her işin ne zaman yapılması gerekiyorsa, ne zaman tahakkuk edecekse o da tahakkuk edecektir. Hani buna çok klasik bir misal verirler. Bir çocuğun dünyaya gelişi normalde 9 ay 10 gündür. Belirli bir süreden evvel anne baba aman biz çocuğumuza bir an evvel kavuşmak istiyoruz derse çocuklarından mahrum kalabilirler veya çocuk sakat doğabilir. Öyleyse vaktinden evvel isticale eylememek, her işin kendi vaktini beklemek gerekir. Bu tip acelecilikler, vakti gelmeden yapılan bir takım işler de insanı tamamen işin aslından mahrum edebilir. Yine tabi Sami Efendi rahmetullahi aleyh ayet-i kerimelere bilhassa Fatiha-i Şerife ile Ayet-el Kürsi'ye, Resul-i Ekrem Efendimiz ve diğer peygamberlerin dualarına devam eder. Kendisi bunların dışında fazla olarak Arapça veya Türkçe dua tertip etmezdi. Gerek ayet-i kerimelerde geçen dualar, gerekse hadis-i şeriflerde geçen dualar aslında bizlere yetmektedir. Onun için de belki en cami dualardan birisi şudur aziz dinleyenlerim. Ya Rabbi, sevgili peygamberin senden ne istediyse biz de onu istiyoruz. Bize ikram eyle. Ya Rabbi, sevgili peygamberin hangi hususlarda sana sığındıysa biz de onlardan sana sığınıyoruz. bizi onlardan koru şeklinde daha geniş bir dua da mümkün. Ancak gerek Kur'an-ı Kerim'deki dua ayetleri, gerekse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek sözlerinden bize nakledile edile gelen o dua hadisleri elbette ki bizler için çok kafidir diye düşünmek mümkün aziz dinleyenlerim. Böylece insan eğer bu dualarla, yani bu lafızlarla Cenab-ı Hakk'a dua ederse, Cenab-ı Hakk'a kendi lafzıyla, Habibi Edibi'nin mübarek lisanıyla dua etmiş gibi bir ayrı tecelliye de mazhar olmuş olur. Onun için de o dualar çok önemlidir. Kur'an-ı Kerim'deki dua ayetlerini, Resulullah Efendimiz'in hayatındaki çok farklı zamanlardaki dua metinlerini bellemek, ezberlemek ve o şekilde daha mütevaziane, gösterişten uzak, böyle adeta şov yapar gibi hareketlerden uzak, boynu bükük dua etmek elbette ki bütün ehlullahın seçtiği bir yol olduğu gibi Sami Efendi merhumun da tercih ettiği güzel bir yoldur. Zaten Hazret'in tertip etmiş olduğu dualar ve zikirler ismiyle meşhur olan ve çok da büyük rağbet gören eserindeki duaların hepsi hemen hemen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek dualarından oluşan dualardır ki hep onların da kaynakları yine belirtilmiştir Hazret tarafından. Diğer taraftan Hazret fesahat ve belakat için hususi bir gayret sarf etmemesine rağmen sözlerinde fevkalade bir derinlik ve incelik sezilirdi. Öyle ki kendisini dinleyenler hayran olurlardı. Adeta manevi bir mıknatısa tutulmuş gibi huzurundan ayrılmak istemezlerdi. Gerçekten yine aziz dinleyenlerim, birkaç defa böyle şahit olduğumuz bir husus. Hazret böyle vasat bir sesle, hatta biraz da kısık bir sesle konuşurdu. Ama li hikmetin böyle ta diğer odalara kadar sesi duyulabilirdi. Herhalde ortamın o manevi sessizliğinin de bunda tesiri oluyordu ki Erenköy'de yaptığı sohbetlerde üstad, böyle büyük salonlar yoktu bugünkü gibi. İşte bir salonda, bir evin salonunda sohbet eder, oturma odasında sohbet eder bazen. Bakarsınız holdeki veya yan odadaki insanlar da rahatlıkla o sohbeti dinleyebilirlerdi. Ama üstad da sohbetini ederken kendisinde böyle yüksek sesle konuşan insanın üzerinde görülen o yorgunluk, o heyecan görülmez. O gayet sade, sakin bir üslupla tane tane sohbetine devam eder. Fakat hem ortamın sessizliği hem de herhalde o zatın sesine Allah'ın verdiği bir bereketle de sesi her odadan da çok rahat bir şekilde duyulabilirdi aziz dinleyenlerim. Tabii üstadın hayatın çok farklı alanlarında adeta temayüz eden güzellikleri var. Haram ve helal noktasındaki hassasiyeti, cömertliği, sükuti hayatı, mahlukata karşı şefkati gibi çok değişik alanlarda böyle misallerle donatılan güzellikler var. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme Yüce Rabbimiz sen güzel bir ahlak üzeresin buyuruyor. Öyle olunca da bütün ehlullah tasavvuf dediğimiz terbiye yolunu ahlaki kemal olarak anlıyorlar. Evrad-ı ezkarlar, sohbetler, bir takım okumalar hep insanı bu güzel ahlaka ulaştırmak için. Dolayısıyla da böyle asırlara iz bırakan bu Allah dostlarının hepsinde görülen ortak özellikler böyle sayılmaya başladığı zaman hepsinde bu hassasiyetleri, cömertliği, şefkati, merhameti, Allah için gayreti eksiksiz olarak görebiliyoruz aziz dinleyenlerim. Rabbimiz bu güzel insanların hallerinden, sözlerinden, tavırlarından inşallah zamanında yaşayan insanların istifade ettiği gibi onların güzelliklerini duyan zamanımız insanların da bolca istifade etmesini nasip eylesin efendim.